Ayrım 47, sayfa 316, bölüm 76. Gece yarısı Lyon'daydım. Gece saat 2 idi. Besançon'da. Saat 3'te de durmuş saatler şehri saat 3'e ulaştım. Jura Vadisi'ne yaklaştığı yağmur da başlamıştı. Şimdi sel olmuş damların çatıların üzerinden akıyor, ulukları taşırıyor, kaldırımlar boyunca dereler oluşturuyordu. Ana arter su almış bir tekne gibiydi. Şehir merkezini ve belediyeyi buldum. Ruhu ve geçmişi olmayan modern bir binaydı. Arabayı park edip ölü yaprakların ve suların arasından yürüyerek binaya doğru yaklaştım ve bekçi kulübesini gördüm. Cama vurdum. Bir köpek havlaması duyuldu. Bir daha vurdum. Uzun bir iki dakikanın ardından kapı açıldı. Bir adam şaşkın gözlerle bana baktı. Yağmurun gürültüsünü bastırmak için bağırdım. Siz belediyenin kapıcısı mısınız? Adam cevap verdi. Siz bekçi misiniz? Evet mi hayır mı? Köpek hala havlamayı sürdürüyordu. Herifin kapıyı tamamen açmadığına sevindim. Saatten haberiniz var mı? Diye humurdandı sonunda. Ne istiyorsunuz? Belediyenin anahtarı sizde mi? Evet veya hayır. Bu şekilde konuşmaya devam ederseniz köpeğimi salacağım. Ben bir devlet memuruyum. Her gece iki defa devriye gelirim. Hepsi bu. Anahtarlarınızı alınız. İçeri girmemiz lazım. Hangi sebeple? Polis kimliğimi burnuna dayadım. Ben de devlet memuruyum. 5 dakika sonra adam yanımdaydı. Üzerine kapüşonlu bir parka geçirmişti ve elinde fener vardı. Köpeği içeride bıraktım. Ona da ihtiyacınız var mıydı? Hayır. Sadece kayıtları kontrol etmem gerekiyor. Bir saat içinde yatağınızda olursunuz. Birkaç saniye sonra binanın içindeydik. Tam olarak ne arıyorsunuz? Nüfus kütükleri, ölüm kayıtları. Birinci kata çıkmamız gerekiyor. Merdivenlere yöneldik. Bir üst kata çıktık. Uzun bir koridorda ilerledik. Sonra adam anahtarını bir kapının kilidine soktu. Büyücek bir salona girdik. Dışarıda çakan şimşekler içeriği aydınlatıyordu. Elektrik düğmesini çevirdi. O da bir kütüphane yandırıyordu. Metal raflarda bir sürü sarı dosya vardı. Sol tarafta tek başına bir masada duruyordu. Üzerinde de yeni olduğu her halinden belli bir bilgisayar. Kullanmayı biliyor musunuz? Diye sordum. Hayır, bir köpeğim var. Devriye gezerim. Hepsi bu. Metal raflara doğru döndüm. Bunlar arşiv mi? Size göre kafeteryaya mı benziyor? Yani her belgenin bir kopyası burada saklanıyor mu? Bilmiyorum. Size söyleyebileceğim tek şey burada bir sürü kağıdın saklandığı, gereksiz ve metal rafların arasına daldım ve dosyaları incelemeye başladım. Doğumlar, ölümler, evlilikler hepsi buradaydı. Bir raf sadece kayıp kişilere ayrılmıştı. Savaş sonrası dönemden bugüne kadar kaybolmuş kişiler. 80'li yıllara ait dosyaları buldum. 1988 yılının dosyasını aldım. Kasım ayına ait olan bütün kağıtları karıştırdım. Manon Timonis adında bir ölüm kaydı yoktu. Ellerim titremeye başlamıştı. Üzerinde yere sular sızıyordu. Aralık ayına baktım, yoktu. Dosyayı yerine koydum. Kafamda başka bir düşünce yankılandı. Yapacak son bir şey daha vardı. Gecenin karanlığında Lelouch saat üstten çok daha vahşi görünüyordu. Amerikan şehirlerindeki gibi geniş bir cadde, yağmurla kırbaçlanan, birer sığınağı andıran dev apartmanlar. Marlowe'nun sesi hala kulaklarındaydı. Manon'un sınırın diğer tarafında toprağa verildiğini söyleyen sesi. Annesi medyadan, gürültü patırtıdan uzak kalmak istedi. Mezarlık şehrin ucundaydı. Arabamı park ettim. El fenerimi aldım ve iki yanında köknar ağaçlarının sıralandığı yola girdim. Demir parmaklıktan tırmandım ve mezarlığa bir su birikintisinin içine atladım. Ölüm insanların arasındaki eşitsizliği kaldırıyordu. Mezarlıklarda, mezar taşları, haçlar. Taşların üzerinde hayatların bir tür özeti vardı. Doğum, ölüm tarihleri, isimler. İlerledim ve durum değerlendirmesi yaptım. İki taraflı olarak onlarca mezarın bulunduğu 6 yol vardı. Bu da araştırılması gereken en az 300-400 mezar demekti. Elimde fenerim ilk yola girdim. Yağmur iyice artmıştı. Bir perde gibi görüşümü engelliyordu. Rüzgar rakibimi devirmek isteyen bir boktör gibi önden, arkadan, yanlardan büyük bir şiddetle beni sarsmaya devam ediyordu. Birinci yol Manon Timonis'in adı yok. İkinci yol Manon Timonis'in adı yok. Üçüncü, dördüncü, beşinci yollar hala Simonis adı yok. Fenerimin ışığı haçları, mezar taşlarını, isimleri tanıyordu. Beni sanrılı bir gerçeğe sürükleyen bir tür geri sayım gibiydi. Bunu ne kadar zaman önce anlamıştım ve varsayımın mutlak gerçeğe ne zaman dönüşmüştü? Altıncı yolun sonunda çakılların üzerine dizüstü çöktüm. Çocuk 1988'de ölmemişti. Bu hem iyi hem de kötü haberdi. İyiydi, Manon öldürülmekten kurtulmuştu. Kötüydü, bu şeytanın sayesinde olmuştu. O bir ışıksızdı ve annesini öldürmüştü. 4. Bölüm Manon. Bölüm 77. Acilen yapmam gereken ilk iş Stefani Sarrazin'le hesaplaşmaktı. Jandarma yüzbaşısı Manon'un hayatta olduğunu biliyordu. En başından beri. Simonis cinayetinde görevlendirildiğinde 1988 yılının dosyasını incelemiş olmalıydı. Böyle bir dosyanın hiç olmadığını iddia ediyor ama yalan söylüyordu. Şimdi bundan iyice emindim. Vali olan Seton ve diğer soruşturmacılarla temasa geçmiş olmalıydı. Her şeyi biliyordu. Neden bana işin doğrusunu söylememişti? Yeniden sınırı geçtim. Öfke doluydum. Ve o dönemki olayları bir kez daha düşünmeye başladım. Kasım 1988. Medyanın olayın üstüne gitmesinden çekinen anne ile soruşturma yürüten yetkililer, çocuğun yaşadığını gizleme konusunda fikir birliğine vardılar. Yargıç Witt, Yüzbaşı Lamberton, Komiser Seton, avukatlar çenelerini kapattılar. Savcıya gelince o insanları aldatmak için bulmaca gibi birkaç açıklama yaptı, o kadar. Çifte kilit altına alınmış bilginin gizliliği. Aralık 1988. Silvi Simonis yoğun bir bunalım dönemi yaşadı. Onun içindeki şeytanı yok etmek için kendi kadını öldürdü ama kız kurtuldu. Bu durumda ne düşünmüş olabilirdi? Tahmin edebiliyordum. Silvi iyi bir Hristiyandı. Bu hayata dönmede Tanrı'nın etkisini görüyordu. Bu İbrahim'in hikayesiydi. Yehova onun kızını kurban etmesini istememişti. Silvi de Manon'a bir şans daha vermişti. Mucize şüphesiz onun ruhunu temizlemiş, şeytanı kovmuştu. Devamını çok net olarak görebiliyordum. Dualar, gizlenmeler, Silvi Manon'u Jura Vadisi'ndeki bir yerlerde büyük bir gizlilik içinde büyüttü. Hatta belki ülke dışında. Bir ayrıntı şimdi kafamın içinde şekillenmeye başlıyordu. 14 yıl boyunca bir İsviçre hesabına yapılan birmanlar. Bu hesap ne bir şantajcıya ne de Silvi'ye aitti. Ama kızının varislerinin olabilirdi. Peki kimdi onlar? Manon İsviçre'de yaşamış mıydı? Gerçek ismini mi kullanmıştı? Sarri'nin her şeyi anlatması yararını olacaktı. Bana evinin adresini vermişti. Tropiloda'da, askeri lojmanlarda değil miydi? Besançon'un güney çıkışında müstakil bir evde oturuyordu. Evi bir köydeydi. Lemuloz. Sarri'nin bir dağ evinden söz etmişti. Şehrin dışına çıktım. Bir müddet yol aldıktan sonra evi gördüm. Yolun aşağısında, ahşap evin çatısı karanlığın içinde ben buradayım diyordu. Eve 50 metre kala durdum. Etrafı kolaçan ettim ve çantamı aldım. İçimden demonte haldeki Glock 27 parçalarını çıkardım ve hızla silahı monte ettim. Arka mermileriyle dolu bir şarjörü kabloya yerleştirdim ve namluya bir mermi sürdüm. Elimde şöyle bir ağırlığını tattım. Polimerlerden yapılmış olmasına rağmen 9 mm'lik paradan daha ağırdı. Saat gecenin ikisiydi. Sarıdin'in yatağında yakalamayı ve aklını başına getirmeyi umuyordum. Gürültü etmeden arabadan çıktım. Silah elimdeydi. Yağmur dinmişti. Ay yeniden görünmüş, ıslak asfaltı aydınlatıyordu. Aşağı dağ evine doğru indim. Kapıya gelince durdum. Giriş kapısı açıktı. Yağmur suyu açık kapıdan içeri akıyordu. Bu kötüye işaretti. Suya basmamaya dikkat ederek içeri süzüldüm. Bütün duygularım alarmdaydı. Holi geçtim. Karşıma üç penceresi olan dikdörtgen bir salon çıktı. İçimden bir ses kötü bir şeyle karşılaşacağımı söylüyordu. Ama bunu düşünmek istemiyordum. Seslendim. Sarreddin! Cevap yoktu. Mutfağa geçtim. Son derece düzenli bir odayı geride bıraktım ve merdivene ulaştım. Giysim hala ıslak olduğundan titriyordum. Sarrazin! Yine ses yoktu. Ev ölüm kokuyordu. Basamakların bittiği yerde bir koridor başlıyordu. Bir oda daha vardı. Herhalde Sarrazin'in odasıydı. İçeri bir göz attım. Boştu. Umutlandım. Sarrazin nöbette olabilir miydi? Bir uğultu duydum. Sinekler tam arkamdaydı. Sürü halinde. Koridorun dibinde aralık bir kapının önünde öbek öbek sinek vardı. Banyo. Sinekler vızıldaşarak uçuşuyor, aralık kapıdan içeri girip çıkıyordu. İğrenç bir koku duyuluyordu. Yaklaştım. Silahımı kılıfıma yerleştirdim. Nefesimi tuttum ve dirseğimle kapıyı ittim. Çürümüş et kokusu yüzüme çarptı. Stefani Sarrazin kahverengi bir suyla dolu küvetinde yatıyordu. Gövdesi suyun üzerindeydi. Başı arkaya kaykılmış, bedeni acıyla bükülmüştü. Sağ kolu küvetin dışına sarkıyordu. Duvar fayansının üzerindeki kan lekeleri dışarıdan vuran ay ışığının etkisiyle bir motif oluşturuyordu. Elektrik düğmesini buldum. Çiğ ışık bütün iğrençliğini gözler önüne serdi. Sarıdinin yüzü yoktu. Kaşlarından çenesine kadar derisi yüzülmüştü. Gövdesi göğüs kemiğinden pübise kadar açılmıştı. Bağırsakları bedenin dışına sarkmış, kıvrık bacaklarına dolanmıştı. İlk bakışta onu kapkara bir suyun içindeymiş gibi gözükmesine neden olan da buydu. Cesedin üzerine sinekler bir bulut halinde vızıldıyordu. Geriledim. Titremelerim spazma dönüşmüştü. Bütün konsantrasyonumu kaybetmiştim. Cinayet mahallini analiz edecek gücüm kalmamıştı. Burayı bir an önce terk etmekten başka bir şey istemiyordum. Ama bir kere daha bakmak için kendimi zorladım. Küvetin yanında yanlış anlamaya mahal vermeyecek kadar belirgin bir şey vardı. Sarreddin'in organı. Katil yüzbaşının aletini kesmişti. Banyodan çıkmadan önce yeniden fayansların üzerindeki lekelere baktım. Kanlı harflerle yazılmış bir cümleydi bu. Katil kurbanının organını bir fırça gibi kullanmıştı. Uzun büyük harflerle yazılmıştı. Sadece sen ve ben. Yazı günah çıkarma hücresindeki yazıya benziyordu. Ve bir kez daha bu mesajın benim için yazılmış olduğundan emindim. Bölüm 78. Hızla Besançon'dan uzaklaştım. Artık aklımdaki tek düşünce katilin cinayetlerinin hesabını kendi kanıyla ödemesiydi. Bundan böyle kısasa kısa kanun geçerliydi. Yani göze göz, kana kan. Şehir uykudaydı. Bir telefon kulübesini gözüme kestirdim. Durdum ve Besançon Jandarma Genel Karargahı'nı aradım. İsmimi vermedim elbette. Faili meçhuller dosyasına yazılacak yeni bir kurban daha. Artık her şey rutine dönmüştü. Sonra yeniden yola koyuldum. Düşüncelerim bir kabusa dönüşüyordu. Şeytan izlerini takip etmemi istiyordu. Benim, sadece benim. Ve Jura Vadisi'nde bir yerlerde o beni bekliyordu. Işıksızları koruyorum. Sadık bedenlerine göz kulak olan ve onları en kötü şekilde intikam almaya yönlendiren bir şeytan, şimdi meraklı yüzbaşı Sarreddin'i ortadan kaldırmıştı. Acilen bir otel bulmalıydım. Bu oda, jandarmanın ruhuna dua edebileceğim ve belki de birkaç saat uyuyabileceğim bir kapalı oda, bir kapalı mekan. Yolun kenarında neon ışıkları sönük bir bina gördüm. Yavaşladım. Cephesi sarmaşıklarla kaplı, belli bir usulü olmayan bir oteldi. Satıcılara, gezgin tüccarlara yönelik iki yıldızlı bir otel. Otel görevlisini uyandırdım ve beni odama kadar götürdü. Elbiselerimi çıkarıp duşun altına girdim. Sonra karanlıkta dua ettim. Tanrı'nın için bir daha, bir daha Tanrı'ya yakardım. Ancak şüphelerimden bir türlü kurtulamıyordum. Can çekişerek ölmesine ve aramızdaki anlaşmaya rağmen Sarreddin'de gizemli bir yan olduğuna inanıyordum. Ne de olsa %30 şüpheliydi. Aklıma bir kasayı deskobun üst üste binen, iç içe geçen renkli camları gibi binlerce soru geliyordu. Her geçen saniye motifler değişiyor, birbirlerine karşıt gerçekler, cevapsız sorular, gitgide artan sıkıntılar halinde kafamın içinde büyüyordu. Sonra onu düşünmeye başladım. Artık aklımda sadece o vardı. Diğer soruları bertaraf etmek için sadece ona yoğunlaşmıştım. Eğer hayattaysa şu anda ne yapıyordu acaba? Düşüncelerime biraz daha yoğunlaştım. Aklım oluk geldi. Soruşturmasına benden daha ileri gitmiş olabilir miydi? 22 yaşında hayatta olan Manon'a ulaşmış mıydı? İntihara teşebbüs etmesine sebep olacak ne bulmuştu? Işıyan günle uyandım. Saat 8.30'du. Giyindim ve önceki gece çıkardım elbiselerimi çantama sıkıştırdım. Sonra otelin boş restoranına kahve içmek ve sabah gazetelerine bir göz atmak için indim. Bulçöz ve Maroz'un ölümleriyle ilgili tek bir satır yoktu. Sarreddin'in cesedi hakkında da gerçi çok daha erkendi. Biraz geç de olsa strateji uygulamaya başlayacağım bir gündü. Manon'un kurtarılma hikayesiyle en başa dönecektim. Yarım saat sonra Sarsus İtfaiye Merkezi'nin önünde durdum. Beyaz bulutlara rağmen gökyüzü masmaviydi. Etraf son derece sakindi. Sarıdin'in ölüm haberi henüz duyulmamıştı. Avluda ne gevezelik eden vardı ne de cep telefonuyla konuşan. Diğerleri gibi bir cumartesiydi. Titreyerek ana hangarın çevresinde dolandım. Sağ tarafta alabroz saçlı genç bir itfaiyeci ruhsuz bir şekilde bir su fıskiyesine bağlı hortumla uğraşıyordu. Seslendim. Yaptığı işi bırakıp bana doğru baktı. Sonra gözlerini polis kimliğinden ayırmadan sordu. Ne içindi? Eski bir hikaye. Manon Simonis. 1988 Kasım'ında boğulmuş küçük bir kız. Onun cesedini çıkaran kurtarma ekibiyle görüşmek istiyorum. Bunun için önce yüzbaşıyı görmeniz gerekiyor. O ne oluyor burada? İtfaiyecinin arkasında bir adam belirdi. 50'li yaşlarda suratı kırış kırış saçlarını geriye doğru taramış patates burunlu biriydi. Omuzlarındaki rütbeler parlıyordu. Yüzbaşı Matteo Dori dedim kararlı bir sesle. Manon Simonis cinayetini soruşturuyorum. Hangi sebeple? Yeni ipuçları var. Bakınız, neler? Size bir şey söyleyemem. Sinirlenmeye başlamıştım. Ama ne pahasına olursa olsun bilgiye ihtiyacım vardı. Gerisi ayrıntıydı. Adam kaşlarını çattı. Gözlerinin içerisinde binlerce kırışıklık oluştu. Kuşkulu bir ses tonuyla sordu. Bize neden geldiniz? Çocuğu sudan çıkaran itfaiyecilerle konuşmak istiyordum. Ben de o ekipteydim. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Kızın durumunu hatırlıyor musunuz? Ben doktor değilim. Küçük kız kesin olarak ölmüş müydü? Adam yanımdaki genç itfaiyeci şaşkın gözlerle baktı. Üsteledim. Manon'un hayata dönmesi için en ufak bir şans bile kalmamış mıydı? Bunu öğrenmek istiyorum. İtfaiyeci şimdi iyice şaşırmıştı. Karşısında kaçık varmış gibi bakıyordu. Küçük kız en attığı saat suyun içinde kalmıştı diye cevap verdi. Vücut ısısı 20 derecenin altındaydı. Kalbi atmıyor muydu? Sudan çıkardığımızda fizyolojik açıdan hiçbir hayati belirtisi yoktu. Vücudu morarmıştı, göz bebekleri büyümüştü. Daha ne olması gerekiyordu? Pardüsümün içinde hala titriyordum. Yeniden sordum. Cesedi nereye götürüldü? Bilmiyorum. İlk yardım ekibiyle konuşmadınız mı? Bir bana bir genç itfaiyeci baktı, sonra devam etti. Her şey çok çabuk oldu. İlk yardım ekibinin bir helikopteri vardı. Görüntü kafamda canlanmaya ve olan biten hayal olmaya, hayal etmeye başladım. Çalışmıştım. 12 Kasım 1988 saat 19:00. Müthiş bir yağmur var. Jandarma arıtma alanında cesedi buluyor. İtfaiyeciler hemen kuyuya iniyor. Sedye projektörlerin ve tepe lambalarının ışığında yukarı çıkarılıyor. İlk yardım ekibi helikopterle cesedi götürmeye karar veriyor. Neden? Manon'u nereye götürmüş olabilirlerdi ki? Kıdemli itfaiyeci bir tahminde bulundu. Besançon'a götürmüş olabilirler otopsi için. İlk yardım helikopteri diye sordum. Hangi merkezden geliyor? Besançon mu? Adam sorularımın ardında gizli bir mana olup olmadığını anlamak istercesine yüzüme baktı. Kafasını sallayarak cevapladı. Bu tür nakillerde Morton'un özel helikopteri çağrılır. Şirketin adı Kodelya ama emin değilim onlar mı? Başımla iki itfaiyeci selamladım ve arabaya koştum. 15 dakika sonra küçük vadinin en dibinde yer alan sosis başkenti şehre ulaşmıştım. Helikopter alanı şehrin çıkışında Portalier yolu üzerindeydi. Ufak bir pistte açılan ondüle çatılı bir hangar. Pistte tek bir helikopter vardı.